Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Bugün 13 Kasım 2014 Perşembe. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bir haftanın ardından yeniden beraberiz. Bu haftaki programımızda Orta Doğu'dan Asya'ya bir hafta boyunca dünya gündeminde konuşulan, tartışılan konuları gündeminize taşıma gayretinde olacağız. Orta Doğu'daki gelişmeler yine gündemimizin ana eksenini oluşturacak. Özellikle Suriye'de Esed güçlerinin 2 aydır kuşatma altında tuttuğu Halep'te neler olup bittiğini masaya yatıracağız. Gerçekten Halep oldukça kritik günlerden geçiyor. Dünyanın dikkatinin Kobani'ye çevrilmesini fırsat bilen Esed rejimi varil bombalarıyla ölüm yağdırarak kenti boşaltmaya çalışıyor. Korkunun hakim olduğu Halep'te altyapı tamamen çökmüş durumda. Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası kapıda. Halep'teki son durumu konuşacağız. 4. yılına giren iç savaşı sona erdirmeye yönelik siyasi girişimlerde gelinen nokta gündemimize alacağımız gündem başlıkları arasında olacak. Avustralya'da düzenlenmekte olan G20 zirvesi, İspanya'da esen ayrılık rüzgarı, Rusya ile Batı arasındaki soğuk savaştaki son hamleler, Kafkaslar'da Azerbaycan'ın Ermenistan savaş helikopterini düşürmesiyle yeniden yükselen tansiyon gündemimize alacağımız diğer konu başlıklarından olacak. Evet, dünyanın gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Bu haftaki programımızda 4. yılına giren Suriye'deki iç savaşı ve özellikle de 2 aydır kuşatma altındaki Halep'teki son duruma odaklanmak istiyoruz. Cephedeki ve siyasi aranadaki son durumun detaylarına geçmeden önce dilerseniz kısa bir dünya turu yapalım, ardından Suriye'deki gelişmelere geçelim. Darbe mağduru Mısır ile başlayalım dünya gündemimizdeki gelişmelere. Sevgili dinleyenler, Mısır'da hem sokakların hem de siyasetin tansiyonu düşmüş değil. Darbe karşıtı gösteriler aralıksız sürüyor. Darbe karşıtlarının devam eden mahkemeleri Mısır gündemindeki bir diğer önemli konu. Mısır'da darbe karşıtlarının yargılandığı davalarda 9'u 18 yaşın altında olan 69 kişiye 1 ila 25 yıl arasında hapis cezaları verilmesi oldukça tepki çekti. Bu arada ordu tarafından darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek veren ittifakta yer alan Selefi cephenin liderlerinden Ahmet Mevlana'nın tutuklanması Mısır gündemine ilişkin not edebileceğimiz önemli gelişmeler arasındaydı. Mısır'daki kaynaklar ilerleyen günlerde Selefi cephenin diğer liderlerinin de gözaltına alınmasını beklediğini belirtiyor. Bu arada Mısır'da faaliyet gösteren Ensar Beytul Makdis örgütü IŞİD'e katıldığını duyurdu. Örgüt internetten yayınladığı ses kaydında IŞİD'in halife olarak tanımladığı Ebu Bekir Bağdadi'ye biat ettiğini açıkladı. Mısır'da özellikle Sina Yarımadası'nda varlığını sürdüren örgüt tüm Müslüman alemini halife Bağdadi'ye biat etme çağrısında bulundu. Ensar Beytul Makdis 2011 yılında El-Kaide'nin fikirlerinden esinlenerek kuruldu. Örgüt, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra Mısır, İsrail gaz borularını hedef alan birçok bombalı saldırıyı üstlendi. Bu arada Mısır gündemine ilişkin en taze haber, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde düzenlenen saldırıda 3 asker, 2'si polis, 5 kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Öte yandan Mısır'daki parlamento seçimlerinin 2015'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Mısır'ın gündemine ilişkin altı çizilmesi gereken bir diğer gelişme hiç kuşkusuz Kahire'de gerçekleşen üçlü zirve oldu. Darbe lideri Abdülfettah El-Sisi, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras arasında cumartesi günü Doğu Akdeniz gazının paylaşımı ve taşınması konusunda Kahire'de gerçekleştirdikleri zirve oldu. Zirve, İhvan çevrelerinde Kıbrıs ve Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Kahire'ye faydası olmayan bir zirve olarak tanımlandı ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırmaya yönelik olduğu savunuldu. Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Mısır'daki darbeyi sürekli uluslararası arenada gündemde tutmasından rahatsız olan darbe yönetimi, Türkiye'ye yönelik öfkesini her fırsatta dışa vuruyor. Son olarak Kahire Film Festivali'nin Türkiye karşıtı ve sözde Ermeni soykırımını işleyen Kat filmi ile başlaması Türkiye'ye yönelik bir mesaj olarak görüldü Mısır medyasında. Sevgili dinleyenler, Mısır'daki darbe yönetiminin Rusya'dan ANT-2500 adıyla anılan S-300 uçak savar savunma sistemini dün yani çarşamba günü teslim aldığı haberiyle Mısır gündemine ilişkin aktarabileceğimiz haberleri sonlandıralım. Sevgili dinleyenler, Tunus gündemine geçiyoruz. Tunus halkı genel seçimlerin ardından şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde laik çizgideki Nida Tunus Partisi oyların 30.17'sini alarak 217 sandalyeli parlamentoda 85 milletvekili çıkarmış, onu 69 sandalye ile Nahda Hareketi takip etmişti. 23 Kasım'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Muhammed El-Münsif El-Marzuki'nin yanı sıra seçimden zaferle çıkan Nida Tunus Partisi Genel Başkanı Esipsi ve ülkenin diğer önde gelen siyasetçileri yarışacak. Bu arada seçimler öncesi Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi siyasi taraflara ortak adayı destekleme çağrısı yaptı. Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada Şura Meclisi'nin bu hafta toplanarak seçimde hangi adayı destekleyeceğini belirleyeceği ifade edildi. Açıklamada siyasi taraflara bir araya gelerek Tunus'un karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden gelebilecek ve herkesin üzerinde anlaştığı bir adayı destekleme çağrısı yapıldı. Nahda'nın ortak aday belirleme konusundaki girişimine diyalog ve anlaşma üzerine kurulum metoduna değinilen açıklamada ayrıca Tunuslulardan vicdanlarına uygun adayı seçmek ve milli menfaatleri korumak üzere sandık başına gitmeleri istendi. Sevgili dinleyenler, Tunus gündeminden geçiyoruz Libya gündemine. Libya'da neler olup bitiyor kısaca bir bakalım. Libya ne yazık ki Suriye ve Irak gibi vekalet savaşlarının yürütüldüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Libya gündemine ilişkin en taze haber Libya'nın başkenti Trablus'taki Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilikleri çevresinde bombalı araçla iki ayrı saldırı düzenlenmesi oldu. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki iç kargaşanın birer parçası olmuş durumdalar. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçaklarının Libya'daki savaşa müdahil oldukları yönünde oldukça ciddi iddialar var. Hatırlanacağı üzere devrimin ardından siyasi istikrarının sağlanamadığı Libya'da Mayıs ayında Halife Haftar'ın Zintan merkezli milis gruplarla başlattığı darbe girişimi Trablus ve Mistara'daki devrimci gruplarla ortak hareket eden Trablus'taki merkezi yönetim tarafından engellenmişti. Bu olayların ardından iki meclisin faaliyete geçtiği ülkede Milli Genel Kongre'nin desteklediği Libya Şafağı Koalisyonu ile Tobruk Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği emekli General Halife Haftar'a bağlı Onur Operasyonu Koalisyonu arasında çatışmalar aralıksız devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Orta Doğu'dan Asya'ya uzanıyoruz. Pakistan, İran sınırı son zamanlarda oldukça hareketli ve bir o kadar da gergin günler yaşıyor. Cundullah ve Ceyşul Adl isimleriyle hareket eden silahlı Beluç Sünni hareketleri ve eylemleri İran'ı aşırı derecede rahatsız etmeye devam ediyor. İran bu gruplara ve Pakistan'a karşı tavrını son dönemde iyice sertleştirmiş durumda. Tahran yönetimi Körfez ülkelerinin İran'ın istikrarını bozmak için bu hareketlere destek verdiğini ve Pakistan'daki bazı taraftarların bu harekete barınak sağladığını iddia ediyor. Pakistan ise bu açıklamaları reddediyor. Bu arada basına yansıyan haberlere göre IŞİD'in son olarak Pakistan'ın Belucistan bölgesinde faaliyet gösteren silahlı Cundullah grubuna bir heyet göndererek grubu ziyaret ettiği ifade ediliyor. Açıklama Cundullah'ın sözcüsü Fehad Merve'den geldi. Cundullah sözcüsü IŞİD'in Pakistan'a bir ziyaret grubu gönderdiğini ve bu grubun kendileriyle görüştüğünü söyledi. Sözcü ziyaretin amacının Pakistan'da çatışmalara katılan silahlı grupları bir çatı altında toplamak için yapılan bir gözlem niteliğini taşıdığını söyledi. Cundullah Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehriki Taliban Pakistanı'nın bir kolu olarak biliniyor. Taliban yönetiminin ziyarete ne tepki vereceği ise bilinmiyor. Sevgili dinleyenler, bu kısa dünya turumuzun ardından ana gündem maddemize geçiyoruz. Suriye'yi konuşacağız, özellikle de cephedeki son durumu. Bölgeden gelen haberlere bakılırsa durum hiç de iç açıcı değil. Halep'te durum her geçen gün kritikleşiyor. Esed güçleri şehri tam bir ablukaya almak için varil bombası kullanmak dahil en ağır silahlarla saldırmaya devam ediyor. Halep'in düşmesinin doğuracağı sıkıntıların yanı sıra siyasi sahadaki gelişmelere bir göz atacağız. Suriye konusunda ikircikli bir politika izleyen ABD'nin son geldiği noktayı değerlendireceğiz. ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'in Esed bertaraf edilmeden yenilmeyeceğine yönelik kanaatinin ne kadar gerçeği yansıttığını sorgulayacağız. Suriye ilişkin değerlendirmeleri telefonumuzun diğer ucundaki Suriye Ulusal Konseyi Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Mahmut Osman'dan dinleyeceğiz. Mahmut Bey merhaba.
Merhabalar.
Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahmut Bey, yani siyasi anlamdaki gelişmelere değineceğiz ama öncelikle Suriye'deki sahadaki gelişmeleri konuşmak istiyoruz zat halinizle. Malum Halep bir süredir Esed güçlerinin kuşatması altında. Rejim varil bombalarıyla bölgeye ölüm yağdırıyor. Türkiye Halep'teki insanlık dramına dikkat çekmeye çalışıyor ama sanki bu konuda uluslararası bir duyarlılık oluşturamamış durumda ne yazık ki. Halep'ten başlayarak genel olarak Suriye'deki iç savaşta gelinen noktaya ilişkin bir kısa bir bilgilendirmede bulunabilir misiniz? İddia edildiği gibi özellikle Halep'in düşmesi an meselesi mi? Halep'ten kaçışlar başladı mı? Halep'ten başlayalım arzu ediyoruz.
Teşekkür ederim. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için hem sizi hem sayın dinleyenleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Bilindiği üzere Suriye intifadasının, Suriye halk ayaklanmasının rejime karşı, diktatöre karşı bu dördüncü senesini dolduruyor. İlk olarak da bir hatırlatmakta fayda var. Sivil bir arayış, sivil bir halk hareketi olarak başladı ama maalesef Esed rejimi onu silahlı bir, acımasız bir iç savaş haline dönüştürdü. Şu anda gelinen son durum, tabii bütün dünyanın seyrettiği şekilde Esed güçleri çok güçsüz. Yani Esed şu anda operasyon yapamıyor. Operasyon yapanlar Lübnan Hizbullah'ı ve Afganistan'dan, Irak'tan ve İran'dan gelen milis güçleri yapıyorlar operasyonları. Esed güçleri bunlara lojistik destek sağlıyor. Ve havadan varil bombaları, bu saçma bombalar, yani akıllı füzeler değil de yukarıdan bir patlayıcıyı ateşliyorlar ve aşağıya salıyorlar. Yani kimin üstüne gelirse gelsin fark etmez de en çok bunları sivil insanlar etkileniyorlar. Onun için bu göçün ana nedenlerden bir başında gelen bu varil bombaları dediğimiz. Çünkü insanlar, herkes hedef bunda. Varil bombaları devam ediyor. Hem Halep kırsalına devam ediyor. Ve dolayısıyla göç de devam ediyor. Maalesef biz yani bu işin başında söyledik, uluslararası topluma seslendik. Burada eğer muhalefetin kurumsal kurumlarıyla yakın bir çalışma yapmazsanız yarın öbürsü gün sizin şikayet edeceğiniz bir durum meydana çıkar ve nitekim öyle de oldu. Aşırı insanlar dünyanın her köşesinden gelip orada Suriye halkının ilgilenmediği veya Suriye halkını düşünen bir mücadele değil de farklı kendi amaçlarını tatmin ederek orada bir Suriye'deki savaşa dahil oldular.
Evet. Mahmut Bey, bu Halep'e özeline tekrardan gelirsek, Halep'in düşmesine çok büyük önem atfediliyor. Halep'in düşmesi ne anlam ifade ediyor muhalifler açısından?
Tabii Halep şehir olarak hatta Şam'dan daha kalabalık bir nüfus. Halep'in nüfusu yaklaşık 5 milyon insan. Halep Suriye'nin sanayi kenti, sanayi başkenti, iktisadi, ekonomik başkenti. Halep bütün Suriye'yi besliyor adeta ve Halep düşerse tabii rejim için çok büyük bir stratejik önem arz ediyor. Muhalefet içinde de aynı öneme haiz. Şöyle ya, biz Özgür Suriye ordusu iki kıskaç arasında sıkışmış vaziyette. Bir taraftan Esed güçleri, bir taraftan da IŞİD güçleri. Her ikisi de Halep'i kuşatmış vaziyette ve buna rağmen söyleyen, yani sesini yüksek çıkaran çok da, uyaran da çok ama maalesef ciddi anlamda yardım eden yok, hiç yok. Ve adeta yani bu Halep üzerinden bütün Suriye muhalefetine çok ciddi anlamda baskı yapıyor. Yani şu anda Amerika başta olmak üzere Batı diyor ki ya Esed rejimi kabul edeceksiniz ya da yani bizde iki örnek var. Ya Esed örneği ya da IŞİD örneği. Hayır biz diyoruz yani biz ne Esed'i kabul ediyoruz ne de IŞİD'i kabul ediyoruz. Onlar şu anda pratikte bizim elimizi kolumuzu bağlı tutuyorlar. Biz onlardan aslında hiçbir zaman biz Amerikan'dan yardım talep etmedik. Batı'dan da talep etmedik. Onlardan talebimiz şu: bize gelen yardımları engellemeyin. Bugüne kadar Amerika hep şunu yapmıştır: bize gelen silahları veya silah edinmemize müsaade etmiyor. Ve çok ciddi anlamda Türkiye'ye başta olmak üzere civar ülkelerine, yani Suriye'nin komşu ülkelerine çok ciddi baskılar yapıyor ve ciddi tehditler de yapıyor. Ve maalesef bunu uluslararası hukuka hiç sayarak, mesela o Kobani meselesi, Aynul Arab Kobani meselesinde Türkiye'den mesela uluslararası hukuku hiçe sayarak müdahale etmesini istedi. Ve maalesef bunu Birleşmiş Milletler'in tepesindeki insan da bunu istiyor. Maalesef Suriye meselesi gerçekten bütün dünyaya bu kral çıplak, yani söyletti bütün dünyaya kralın çıplak olduğunu, bütün dünyaya gösterdi. Evet. Çifte standartlar var. İnsanlığı, yani insana insanlık değeri veren değil de güçlünün güçlüden yana ve insanların kendi kaderine bırakılmış vaziyette. Evet.
Mahmut Bey, siyasi noktadaki gelinen gelişmelere değineceğiz ama yine ben sahadaki duruma birazcık daha değinmenizi istirham edeceğim. Özellikle Özgür Suriye Ordusu'nun sahadaki pozisyonu ne durumda? Yani pek çok cephe var, işte Nusra cephesi, IŞİD var. Özgür Suriye Ordusu'nun birazcık daha geri planda kaldığı yönünde bir kanaat var kamuoyunda.
Tabii sebebi şu, şu anda yani Suriye'nin, şu anda Halep'in güney tarafı Esed'in elinde. Maalesef Suriye Özgür Ordusu'nun elindeydi ama yardım gelmeyince veya çok sınırlı miktarda yardım olunca Suriye Özgür Ordusu maalesef oradan çekilmek zorunda kaldı. Halep'in güneyi bu. Halep'in doğusu, Elbap ve çevresi IŞİD'in elinde. Halep'in kuzeyi ve kuzeybatısı Özgür Suriye Ordusu'nun elinde ve çok ciddi anlamda hem IŞİD'e karşı hem Esed güçlerine karşı savaş veriyor, mücadele veriyor. Ve şu anda Allah'a şükür yani bir geri adım atma bir durum söz konusu değil. Ama çok ciddi anlamda oradaki yani hem Halep'in kuzeyi hem Halep'in kuzeybatısı çok ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var. Çünkü evet. Halep'in kuzey batısında yani İdlib tarafında gene En-Nusra var. En-Nusra şu anda Özgür Suriye ordusuna yani bir bütün olarak saldırmıyor ama gene yani çok %100 dost sayamıyoruz maalesef. En-Nusra'nın ne yapacağı belli olmuyor. Evet. Mesela Cemal Maruf işte Suriye, Suvar Suriye, Cephet Suvar Suriye'ye geçenlerde işte saldırdılar. Mevkilerini, şeylerini el koydular. Ve maalesef bu Suriye'deki yani şeyi, bu yalnız ve yalnız rejime hizmet ediyor. Maalesef bunları yani bunlar sahada olan şeyler. Evet. Dediğim gibi gene söylüyorum, Halep'in kuzeyi ve kuzeybatısı Özgür Suriye ordusunun elinde.
Osman Bey, şimdi Rusya'nın Suriye krizinde yine bir hamle başlattığı haberleri basına yansıyor. İşte Moskova'nın Suriyeli muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi yakın zaman önce. Esed'e yer veren Cenevre 3 konferansının toplanması için bir çalışma yürüttüğü şeklinde haberler var. Rusya'nın bölgeden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un 7 Kasım tarihinde Moskova'da davet edilen eski Suriye Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu eski lideri Muaz El Hatip ile yaptığı bir görüşmeden bahsediliyor. Ve o görüşmede birkaç noktada mutabık kalındığı söyleniyor. İşte IŞİD ile mücadelede ve Suriye içi uzlaşmaya varılması noktasında yasal yönetimle tüm muhalif grupların siyasi müzakereler masasına oturmaya hazır olunduğu yönündeki iki maddede mutabık kalındığı iddia ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yöndeki iddiaları veya haberleri? Rusya Esed'li bir çözümde ki ısrarını sürdürüyor mu, yoksa bir aralık kapı söz konusu mu?
Şimdi iki farklı nokta var burada. Birincisi, uluslararası toplumun gene bir Cenevre 3'ü canlandırma isteği var. Ama bunun bir bedeli var. Bedeli ne? Orada Cenevre'ye katılan tarafların eşit şartlarda katılması gerekiyor. Bu neyi gerektiriyor? Özgür Suriye ordusunu desteklemek gerekiyor. Yardım etmek gerekiyor. Şu anda Amerika başta olmak üzere bunlara yanaşmıyor. Hatta ve hatta yani hemen hemen her gün Sayın Başkan Obama diyor ki biz Suriye'ye müdahale etmeyeceğiz. Biz IŞİD noktasında Suriye'ye müdahale edeceğiz ama komple müdahale etmeyeceğiz. Yani her gün hemen hemen her gün bunu tekrarlıyor. Yani tersten okumak yani okunursa Esed'e devam etti anlamına yani gelmiş oluyor. Bu da tabii bir ciddi bir sıkıntı. Yani tamam uluslararası toplum Cenevre 3 istiyor ama bunun bir bedeli var. Ve o bedeli ödemeye yanaşmıyor. İkinci nokta, Suriye muhalefetiyle Rusya arasındaki temaslar hiç kesilmedi. Ama Rusya arada bir, birileri Suriye muhalefetinin önde gelenleri, önde gelen şahsiyetlerini işte şahıslar olarak yani kurumsal değil de şahıslar olarak davet ediyor. Ve orada biraz işte yani bir şeyler estirilmeye çalışılıyor. Sayın Muaz el-Hatip doğrudur. Suriye halkını düşünüyor yani düşünüyordur. Ama attığı adımlar maalesef kurumsal adımlar değil ve düşünülmüş, planlanmış bir adımlar değildir. Genelde daha önce de mesela Beşar Esed'e seslendi. Suriyelilere pasaport ver ve işte kadın tutsakları serbest bırak gibi. Yani çok böyle bazen uçuk denilebilecek yani normalin dışında siyasi bazen siyasi olmayan talepler de meydana atabiliyor ve açıkçası siyasi olarak biz istiyoruz tabii yani kanın durmasını istiyoruz Suriye'deki ama diktatörün de gitmesi lazım. Şu anda Suriye halkının 300 bin şehit üzerinde bir şehit verdi. O kadar da kayıp insan var. Hapishanelerde çürüyen, ölen, açlıktan öldürülen insanlar var. Bütün bunları unutarak bir şey olmamış gibi ya da Esed'den çok basit taleplerde bulunarak bu mesele çözülemez. Evet. Kaldı ki Rusya hiçbir zaman uluslararası arenada çözüm sağlayan bir ülke değildi. Yani bir ülke konumunda, bir uluslararası süper güç konumunda olmamıştır. Tamam Ruslar engelleyebilirler. Yani tabirce ise takoz koyabilirler. Ama bir inisiyatif alma pozisyonları hiç olmadı bugüne kadar. Ve bundan sonra olacağı benzemiyor. Genelde eğer uluslararası arenada eğer bir sıkıntı varsa genelde Batı çözer onu. Tabii Rusya ile anlaşarak. Ama Suriye meselesinde henüz Ruslar yapıcı bir rol oynamaktan çok uzaklar. Tamam Suriye muhalefetiyle, fertleriyle, şahsiyetleriyle ayrı ayrı görüşüyor. Ve arada böyle çok utangaç bir demeçler veriyorlar. Ama Esed'i desteklemeye devam ediyorlar. Ve Esed her gün onlarca, yüzlerce kişi çeşitli yasaklanmış silahlarla öldürdüğü halde Esed'e bir şey demiyorlar. Ve tekrar söylüyorum, Ruslar arası arenada yapıcı bir inisiyatif ve iş bitirme noktasında çok geride kalıyorlar.
Evet. Sayın Mahmut Osman, Suriye Ulusal Konseyi Genel İdare Kurulu üyesine çok teşekkür ediyoruz efendim. Verdiğiniz katkılardan dolayı.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
İkinci bölümümüzde Avrupa ve Asya'daki gelişmelere şöyle bir göz atacağız. Programımızın bu bölümünde bizlere her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, malumunuz Orta Doğu bildiğiniz gibi tansiyonu hiç düşmeyen bir bölge. Köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çizilen sınırların yeniden şekillenmesini de beraberinde getirmesi beklenen bir süreci yaşıyor. Avrupa'da da sınırların değişme ihtimali olan ülkeler var. Bunların başında da İspanya geliyor. İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde Anayasa Mahkemesi'nin durdurma kararına rağmen geçtiğimiz pazar günü bir referandum gerçekleştirildi. İspanyol hükümetine göre çakma bir referandum, yani gayri resmi olarak kabul edilen referandumda Katalanların %80.72 oranında bağımsızlık yanlısı oy kullanarak ayrılma yönünde kanaat bildirmişler. Referandumda iki soru sorulmuş Sayın Hocam. Katalonya'nın devlet olmasını istiyor musunuz? Cevabınız evet ise bu devletin bağımsız olmasını istiyor musunuz? Soruları sorulmuş. Referandumun İspanya'da tansiyonu bir hayli yükseltmiş olduğu dillendiriliyor. Hükümetin referandumu mahkemeye götüreceği ifade ediliyor. İsterseniz İspanya'nın bu parçalı yapısına gelmeden önce İspanya'yı birazcık daha yakından tanımak sadedinde, hatta şöyle çok daha gerilere giderek Endülüs'ten başlayarak İspanya'nın bugünkü pozisyonuna nasıl gelindiğini ve parçalı yapısına dair neler söyleyebileceğimizi hızlı bir özetle aktarırsanız seviniriz hocam.
Öncelikle şunu ifade edelim. Bugün İspanya olarak bildiğimiz İber Yarımadası'ndaki o büyük devlet ve hemen yanı başındaki Portekiz 1492'de son Endülüs krallığının da yok edilmesiyle kurulmuş. İşte Aragon ve Kastilya kralları birleşmişler. Endülüs'ü İber Yarımadası'ndan atmışlar. Evet. O tarihin üzerinden yaklaşık 500 yıl geçmiş. Hı hı. 500 küsur yıl. Fakat Endülüs'ün İspanya'daki hükümranlığına bakıyoruz. Tarık bin Ziyad'ın Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip gemileri yakmasıyla başlayan, 711 yılında başlayan ve 1492'ye kadar fasılalarla süren bu hükümranlık tamı tamına 781 yıl.
Evet.
Bakınız, tarihe dikkat edin. Endülüs'ün İspanya'daki hükümranlığı 781 yıl, başlangıcından sona erinceye kadar. Şu anda İspanya Portekiz Devleti'nin, yani Endülüs'ten sonra bağımsızlığını alması ise 500 küsur yıl. Şimdi şunu sormak istiyorum. Acaba bugün İspanya ve Portekiz gezilse Endülüs'ten kalma, yani 781 yıllık bir medeniyetten kalma bir ne tek var? Aile bulabilirler mi? Yani bu aile Endülüs döneminden bugüne kadar hayatiyetini sürdürüyor burada. İşte niye Barcelona'da, Madrid'de vesaire. Yok öyle bir şey. Fakat bizim İstanbul'da Fatih döneminden öncesinden kalma, Şişli'de, Galata'da Ermeni, Yahudi, gayrimüslim vatandaşlarımız hayatlarını sürdürüyorlar. Biz bundan da şikayetçi değiliz. Hı hı. Yani bize insan hakları dersi veriyorlar ya. Hı hı. Yani Endülüs'ün bütün izlerini sildiler. Fakat
her anlamda
mimariye varıncaya kadar. Fakat 1980'li yılların başında İspanya Avrupa Birliği'ne girdikten sonra baktı ki turistler geliyor. Endülüs'e ait o mimari yapılar turistik obje olarak gelir getirmeye başlayınca yavaş yavaş o yıkımı durdurup restore edip yani o yönüyle korumaya başladılar. Fakat 1980'e kadar fiilen önceden zaten beşeri unsurlarını yok etmişlerdi. Bütün kültürel, yani İspanya'da Endülüs'te yakılan kitaplar Avrupa'ya utanç olarak yeter zaten. Ama bugün maalesef biz İspanya deyince gençlerimiz İspanya'nın işte Real Madrid'ini, Barcelona takımlarını biliyor. Hı hı. Oyuncularını ezbere biliyor ama Endülüs'e ait 3 tane 5 tane şehir sorsak bugünkü yeni nesil bilmiyor. Bu da ayıp olarak bize yeter diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim İspanya'nın bugünkü yapısına. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 1958'de Roma Antlaşması'yla kurulunca İspanya bir çeyrek yüzyıl sonra katılabildi bu birliğe ve 1980'li yılların ortalarına kadar o dönemde işte Franco dönemi vardır, askeri diktatörlük dönemi. İşte bu diktatörlük döneminde tıpkı bizim 12 Eylül 1980 askeri darbesinde olduğu gibi şöyle bir hadise yaşandı. Farklılıkları tamamen asimile etme yoluna gittiler. Ve bunun neticesinde de mesela konumuzun dışında ama Bask bölgesinde ETA ortaya çıktı. Yine Katalonya bölgesi kendi kimliklerini bu defa tam tersine ortaya çıkarmaya çalıştılar. Ve işte bu Katalonya'da geçtiğimiz günlerde yapılan referandumda da özerklik ve bağımsızlık istemeye başladılar. Fakat İspanya özelinde ve Avrupa Birliği genelinde şunu görmekteyiz ki Orta Doğu'da her etnik gruba bir devlet vaat eden Batı dünyası kendilerine gelince yok saydılar bu referandumu. Yani çifte standardın en dik alasını burada görmek mümkün. Yani diyelim ki bu referandum bir İslam ülkesinde olsaydı, yani herhangi bir coğrafyada, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da hiç fark etmez, yani Güney Asya'da, hemen mesela Sezeryan'la Endonezya'nın içerisinde bir referandum yaptılar. Doğu Timor'u bağımsız olarak hemen ayırdılar, o Katolik eski Portekiz sömürgesini. Ama iş kendilerine gelince hükümsüz saydılar. Avrupa Birliği'nin hiçbiri de insan hakları, demokrasi gibi vurguyu gündeme getirmedi. Siz de duyuyorsunuz, görüyorsunuz. İspanya'nın diğer sorunlu bölgesi, Bask bölgesinde de aynı şey var. Fransa ile İspanya arasında Pirene Dağları'nın olduğu yerde. Tıpkı bizim doğudaki Kürt vatandaşlarımıza da benziyor bunların yapısı. Mesela Fransızlar, Franklar daha sonra gelmişlerdir bu coğrafyaya kavimler göçüyle. Biz de 1071 Malazgirt'le gelmişiz Anadolu'ya, ama Kürtler burada daha eski bir yerleşimciler. Oradaki Basklar da aynı şekilde, diyelim ki Pirene Dağları, Fransa, İspanya sınırı, Biskay Körfezi'ne kadar orada yaşıyorlar. Ve bu insanlar İspanya'yla, Fransa'yla hiçbir sorun yaşamamışlar. Mesela Magellan'ın, biliyorsunuz, dünya turu sırasında daha önceki programlarımızda belirtmiştik. Filipinler bir Müslüman coğrafyaydı. İspanya kralının emriyle bütün dini mabetler yok edildi. Müslümanlar soykırıma tabi tutulduğu sırada işte Magellan'ın ekibini Mindanao Adası'ndaki Müslüman bir grup, Magellan'ı orada öldürüyorlar. Yerine geçen kişi de bir Basklı mesela. Evet. Yani bunlar İspanyolların keşiflerine falan katılmışlar, öyle ayrıları gayrıları yok. Ne zaman başlıyor bu? Franco'nun diktatörlük döneminde farklılıkları tamamen yok edip hepiniz İspanyolsunuz, hepiniz İspanyolca konuşacaksınız, Latin kökünden geliyorsunuz. Hani bizde Gart, Kurt, Kürt meselesi vardı ya. Evet. Onlarda da siz hepiniz İspanyolsunuz, Latinsiniz, İspanyolca konuşacaksınız diye bu askeri diktatör ya Franco döneminde başlayınca, işte mesela Bask bölgesinde ETA ve yine Katalonya bölgesi başkaldırı hareketleri başladı. Bir takım terörist eylemler oldu. ETA bunun en güzel örneği, ama şu anda onlar da silah bıraktılar. Demokratik usullerle kimliklerinin kabul edilmesini, hatta özellik bağımsızlık istiyorlar. Fakat Avrupa Birliği diyor ki orada dur. Burası İspanya.
Evet.
İspanya'nın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Aynı Avrupa bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ne kadar saygılı veya bir başka İslam ülkesinin, bunu da bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
Peki bunun nihayete varma şansı, ihtimali nedir hocam? Yani Katalanların
şöyle zaten silah bıraktılar bunlar. Onlar gördüler ki günümüz modern Batı dünyasında silahla bir şeyi zorla elde etmenin mümkün olmadığını gördüler. Çünkü artık bir sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtik ve nüfusun %80'den fazlası şehirlerde yaşıyor. Siz şehirde silahla bir şeyi zorla alamazsınız. Belki kırk toplumlarında bu mümkün olabilirdi geçtiğimiz dönemlerde, ama Türkiye'nin bile şu anda nüfusunun %77'si şehirlerde yaşıyor. Bu Avrupa'da 80-90 ülkelere göre geçiyor. Ve artık insanlar kültürel olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak alabileceklerinin azamisini almak için bilek güreşi yapıyorlar, ama sonuçta Avrupa Birliği içerisinde çok fazla bağımsız olmalarının da bir anlamı yok. Mesela Çekler ve Slovaklar birbirinden ayrıldılar.
Evet.
Arkasından beraber Avrupa Birliği'ne girdiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği içinde kaldıkları sürece ayrı devlet olmalarının veyahut da farklı olmaların çok da önemi olduğunu sanmıyorum.
Katalanların ayrılma sebebi sadece ekonomiye de ağırlıklı olarak dayandırılıyor. Mesela ekonomik güçlerin çok fazla olduğundan dolayı kişi başına düşen milli gelirin 22.000, 23.000 euro civarında olduğu söylendiriliyor. Şimdi, yani onu paylaşmamak adına. Şimdi, yoksa farklı nedenler
de var. Bazı mesela Doğu toplumlarında fakirlikten dolayı, mesela bizim Doğu'da işte biz geri kaldık, geri bıraktırıldık gibisinden. Biz mesela geçtiğimiz aylarda İskoçya'da referandumu görmüştük. İskoçlar niçin ayrılmak istiyorlardı? Bizde petrol var, gaz var. Daha bize zenginiz. Yeter. Biz bu zenginliği paylaşmak istemiyoruz. Norveç Avrupa Birliği'ne niye girmiyor? Biz diyor Avrupa Birliği'nden daha zenginiz. Avrupa'daki bazı böyle küçük etnik grupların mevcut yapının içerisinden ayrılıp yine Avrupa Birliği içerisinde hayatiyetini sürdürmek istemelerinin sebebi de diyor ki biz o içinde bulunduğumuz devlete göre daha zenginiz ve bu ayrıcalıklı konumumuzu korumak için de bağımsız olalım gibisinden böyle argümanlarla ortaya çıkan tezler de söz konusu.
Evet. Şimdi İspanya'yı herhalde önümüzdeki günlerde konuşmaya evet. devam edeceğiz. İlave edeceğiniz bir şey yoksa diğer bir konuya geçelim.
Hafta epey bir konu var. Hızla o konulara geçelim.
Evet. Şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Avustralya'ya gittiler. G27 zirvesine katılacaklar. Türkiye zirveye büyük önem veriyor kıymetli hocam. Nedeni de G20 zirvesi Avustralya yapılacak olan en önemli zirvelerden biri. Çünkü 1 Aralık'tan itibaren G20'de dönem başkanlığı ilk kez Türkiye'ye geçecek. Bu derece büyük bir organizasyonun liderliğini yürütecek olan Türkiye'ye bu görevin verilmesi bir nevi ekonomide gösterdiği başarının tescili anlamına geldiği vurgusu yapılıyor. Dönem başkanlığını üstlenecek olması ne anlam ifade ediyor Türkiye'nin önce?
İsterseniz bu G20'nin müktesebatından birkaç cümleyle evet. bahsedelim. Bu 15-16 Kasım Avustralya'nın Brisbane şehrinde yapılacak olan zirveyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. İlk defa 1975 yılında Fransa'da toplanan Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'dan oluşan 6 ülke maliye bakanları ve merkez bankaları aralarında ekonomik ve ticari konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla bir toplantı yaptılar. 1976'da da Kanada'ya alarak G7'ler oldu. Bazı köşe yazarları böyle biraz da antikapitalist olan solcu yazarlar Türkiye'de bunlara şişman kediler kulübü derlerdi. Yani dünyanın sanayileşmiş G7'leriydi. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'yı da 1994'te işlerine alarak G8'ler oldu bunlar. Hatta rahmetli Erbakan'ın D8'leri kurma şeyinde işte bir tarafta sanayileşmiş G8 ülkeleri bir de bizim D8'ler işte toplanmıştı. Biliyorsunuz şu anda D8 diye de İslam ülkeleri içerisinde nüfus ve ekonomik olarak en iyileri olan ülkeler var. Ancak kuruluşunda dünya ekonomisinin %65'ini kontrol eden bu 7-8 ülke BRICS dediğimiz Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin hızlı kalkınmaları, Güney Kore ve Asya'nın kaplanlarının ekonomideki payının artmasıyla birlikte bunların dünya ekonomisindeki oranları %50'nin altına hızla indi. Bu defa halkayı biraz daha genişletmek istediler. Bu G7'den G8'ye onu da 19 ülke ve Avrupa Birliği olmak üzere G20 formülüne getirdiler. Yani şöyle diyelim, Amerika'nın zaten Kuzey ve Güney Amerika'nın 1/3'ünü oluşturan 5 ülke vardır. Kanada, Amerika, Meksika, Arjantin, Brezilya. Bu 5 ülkeyi aldılar. Avrupa'dan yine eski ülkeler var. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya. Rusya, Çin, Hindistan gibi gelişmiş ülkeler. Avustralya, Güney Kore, Türkiye, Güney Afrika, Suudi Arabistan gibi ülkelerde alarak 19 ülke artı Avrupa Birliği'nden oluşan 20'li bir zirve oldu. Bu ise bu 20 grup dünyanın ekonomisinin %80-85'ini kontrol ediyor. Yani bu G20 dediğiniz ülkeler 19 ülke artı Avrupa Birliği şu andaki 200'e yakın dünya yeryüzündeki dünya ülkelerinin yeraltı yerüstü ekonomik varlığı zaten maliye bakanları ve merkez bankası maliye ve merkezi parasal olarak düşündüğümüzde %80-85'ini oluşturuyor. Ve zirvelerin toplandığı yerlere bir baktığımızda 2008'den zaten 25 Eylül 1999'da bu birlik kuruldu. G20'ye olarak yani G8'den G20'ye 99 yılında oldu. Ondan beri olan zirvelere bakalım. 2008'de ABD Washington'da toplanmış. 2009'da İngiltere Londra'da. Sonra Amerika Pittsburgh'da, 2010'da Toronto'da, Kanada'da, Güney Kore'nin Seul şehrinde 2010 Kasım'ında, genelde Kasım aylarında yapılıyor bu. Fransa'nın Cannes şehrinde, Meksika'da toplanıyor 2012 Haziran'da ve en son toplantısını ise bundan önce 2013 Eylül'ünde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaptılar ve şu andaki toplantı Brisbane, Avustralya'da ve bir sonrakinde muhtemelen Türkiye ev sahipliği yapacak. Yani bu biraz da o 19 üye ülke içerisinde dönüşümlü oluyor ama bazı ülkeler biraz daha önceliklidir. Dikkat edin, Amerika'da, Fransa'da birden fazla kez toplanıyor ama hala Güney Afrika'ya Suudi Arabistan'a sıra gelmedi. Türkiye ise bu coğrafyada ilk defa sıra geldi. Burada neler konuşuluyor, neler yapılıyor diye sorulacak olursa, biliyorsunuz dünyanın küresel ekseni ekonomik manada Atlantik'ten Pasifik'e, yani bugün işte Pasifik ülkeler dediğimiz Çin, Endonezya, o bölge nüfus olarak, üretim olarak dünyanın önemli kaynaklarına sahip. Ve bu ülkeler birbirleri arasındaki üretim, ticaret ve ticarette uygulanacak bir takım kuralların benimsenmesi, kısaca kapitalizmin serbest piyasa ekonomisinin dünyada tıkanan damarlarını nasıl açabiliriz ve dünyada bu işte internetle alışveriş yapmak, yani hep ben bunu söylerim, derslerimde de söylerim. Aslında küresel kapitalizm çok kötü bir şey değil. Üç tane ayağı vardır. Para serbest dolaşıyor. Güzel. Mallar serbest dolaşıyor. Siz gidiyorsunuz, parayı yatırıyorsunuz. Amerika'dan pamuğu satın alıyorsunuz. Gemiye biniyor, geliyor burada, iplik oluyor, kumaş oluyor, elbise oluyor. Dünyaya satıyorsunuz. Bu kötü bir şey değil. Üç, emek serbest dolaşacak. Yani Bangladeşli bir gariban da gidecek, Almanya'da çalışacak. Türkiye'den valizini alan bir kişi işte New York'ta iş bulabilecek. Şey, bu ruhu bu. Evet. Ama Batılılar diyor ki benim parayla benim mal dolaşacak ama senin emek dolaşamayacak. İşte burada da bir çifte standart.
Evet.
Yani aslında bu G20'de biraz da bunu konuşsalar bugün mülteci sorunu olmayacaktı. Yani bir tarafta obeziteden şikayet edip dünya nüfusunun önemli bir kısmı Amerika başta olmak üzere spor salonlarında zayıflama
milyarlar
harcarken, Bangladeş'te, Afrika'da günde 1 dolara adam çalışıyor ve diyor ki ben diyor 50 yıl daha çalışsam kazanacağım para 10-15 bin doları geçmeyecek. Ama diyor bir yolunu bulup gidersem, kaçak yolla da olsa 3 yıl çalışabilsem diyor Batı ülkesinde, benim burada bir ömür kazanacağım parayı alırım. Ve dolayısıyla yasa dışı yollarla, bakın insanların o gemiler, batan teknelerde canlarını kaybetmesinin sebebi işte bu küresel kapitalizmin çifte standardı. Gerçekten o iki uygulamanın üçüncüyü de devreye soksalar, nasıl ki biz internetten alışveriş yapıyoruz, çok uluslu şirketler geliyor burada AVM'lerde mallarını satıyor, biz de emeğimizi götürüp o pazarda pazarlayabilmiş olsak dünya bu kadar fakir ve bu kadar ekonomik dengesizlik olmazdı. Fakat işte Batı medeniyetinin en tipik görüntüsü çifte standarttır. Yani çifte standart, çifte standart. Yani her alanda, hayatın her alanında. Yani demokrasi falan diyorlar ama bizim için demokrasi diyorlar. Sizi kendileriyle eşit görmüyorlar. Bunları biraz konuşturursanız perde gerisinde görürsünüz.
Şimdi bu haftanın bir diğer önemli zirvesi Pekin'de gerçekleştirildi hocam. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü. Gerçi bizim ülkemizde medyada daha magazinsel boyutuyla gündeme geldi. Putin'in işte şalı Çinli prense sırtına koyması Çin'de bir hayli rahatsızlık doğurdu. Obama'nın sakız çiğnemesi vesaire. Detaylara ilişkin çok fazla bir değerlendirme olmadı. Belki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü'nden başlayalım.
Şöyle ifade edelim. Benim yüksek lisansta da uluslararası teşkilatlar diye bir ders var. Orada biz bunu okutuyoruz. Bu Asya Pasifik İşbirliği Örgütü, Sovyetler Birliği'nin dağılıp komünizmin havlu atmasıyla birlikte yeni bir dünya kurulmuştu. Ve ayrıca az önce de bahsettiğim gibi Çin'in yükselmesiyle birlikte ekonomik olarak da öyle bir havza oldu. Bu defa Atlantik'ten Pasifik'e kayan dünya ekonomik ekseniyle birlikte 21 ülkenin katıldığı 1989'da kurulan bir birliktir bu. Mantığı şu, Pasifik'e kıyısı olan ülkelerin bir kısmı üye buna. Şöyle düşünelim bunu. Dünyamız, yani biraz coğrafi bilgi olsun, 510 milyon kilometre kare. Bunun %71'i sularla kaplı. Yani 361 milyon kilometre karesi. Dünyanın sadece %29'u karalar, 149 milyon. Dünya karalarının toplamı 149 milyon. Sadece Büyük Okyanus olarak geçer Atlas'ta. Pasifik'in alanı 180 milyon kilometre kare. Yani dünyadaki toplam karalardan daha fazla. İşte bu Pasifik'in bir yakasında, yani batı yakasında bir ülkeler topluluğu var. Asya ülkeleri, doğu yakasında da Amerika, tam tersine Pasifik'e göre düşün. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Peru, Şili gibi ülkeler var bir yakada. Bir yer yakada da Japonya, Rusya, Çin, Kore gibi ülkeler var. İşte bu Pasifik'i merkez alıp, hatta Endonezya, Yeni Zelanda'yı da içerisine alıp, Avustralya'yı da içerisine alıp, büyük bir birlik bu. Fakat bu birliğin şöyle bir özelliği var. Böyle bir her ülke katılacak belli bir yaptırımı vesaire değil. Gevşek bir yapı. Evet. Yani bir Avrupa Birliği gibi değil. Veyahut da bizim şu anda dünyada yeni kurulmaya çalışılan ülkeler topluluğu vardır. Mesela ASEAN vardır, NAFTA vardır. Onun gibi değil bu. Biraz gevşek yapı. Fakat bu gevşek yapılı birliğin çok ciddi gelecekte sonuçları olacak bir şey söz konusu. Herkes az önce sizin de belirttiğiniz gibi işte Obama'nın sakız çiğnemesini, Putin'in işte Çin First Lady'sinin üzerine üşüdüğü için paltosunu atmasını konuştu ama orada bir şey oldu. Çin'le Rusya, hı hı, devasa milyarlarca dolar tutan petrol ve gaz anlaşması imzaladı ve Rusya baktı ki Avrupa Birliği ile işler çok yolunda gitmiyor, limonileşmeye başladı, hı hı, ve Rusya ayakta kalabilmek için petrol ve gazını bir yerlere satmak zorunda. Yani nasıl ki Avrupa, Türkiye gibi ülkeler petrol ve gaz almak zorundaysa Rusya da bunu, evet, satmak zorunda. Fakat bu gaz öyle bir şey ki bugün karar verdiğinizde o boru hattının döşenip sisteme girmesi 4-5 yıldan önce olmuyor. Hı hı. Ve bugün o anlaşmalar imzalandı ve Sibirya ve Ural bölgesindeki petrol ve gaz boru hattıyla Çin'e ulaştırılacak ki Çin ise büyüyen bir dev, her yıl devasa artan bir enerjiye ihtiyacı söz konusu. Bu işte Çin hep ayak sürüyordu. Yani daha ucuz fiyattan, daha kendi istediği şartlardan almak istiyordu. Rusya da bunu kabul etmiyordu bugüne kadar.
Rusya mecbur mu kaldı şu anda?
Şimdi Rusya birazcık Çin'in isteklerine daha yatkın davranmak zorunda kaldı. Çünkü Avrupa'yla eli zayıflayınca Çin bu işten karlı çıktı.
Petrolün şu anda 80 doların altına daha inmiş olması burada etkili olmuştur mutlaka.
Bir de artık güvenli olmamaya başladı. Ukrayna hattının sürekli olarak problem üretmesi nedeniyle, Avrupa'nın ekonomisine durağanlaşması sebebiyle artık yavaş yavaş Rusya dünyanın başka bölgelerine yönünü çevirdi ve Çin'le anlaşılan bir anlaşma yapıldı. Fakat daha da önemlisi, evet, daha da önemlisi,
kendi para birimleriyle
bu alışverişi yuan üzerinden, yani, hı-hı, Çin para birimi yuan üzerinden yapıldı. Bugüne kadar bunu dile getiren Saddam, evet, akıbeti nasıl oldu gördünüz. Çünkü Amerika'nın bugün en büyük kırmızı çizgisi dolardır. Çünkü, hı-hı, işe başlarken dolarla altını eşitleyip ona göre para basacaktı, elindeki altın rezervine göre. Fakat Amerika daha sonra bundan vazgeçti. İstediği kadar, sadece o kağıt, 3-5 centlik kağıt masrafıyla 100 dolarlık banknotları basıyor ve dünyaya gönderiyor. Hiçbir karşılık üretmek zorunda değil. Bu nedenle de siz dolarla alışveriş yaptığınız her kuruştan Amerika'ya komisyon ödüyorsunuz. Ve rezerv para
peki
olarak
bunun kırılma imkanı var mı hocam? Mümkün mü?
Şimdi mesela enerji, İran'ı haydut devlet ilan etmelerinin sebebi işte ben enerjimi euro üzerinden veya başka para birimleri üzerinden satarım. Mesela Türkiye'ye geldi, işte biz kendi yerel para birimlerimiz üzerinden ticaret yapalım dedi.
Libya'da işte da Kaddafi'nin
başına gelenleri gördünüz. Şu anda Amerika üzerinde en büyük kabus senaryosu budur. Yani Putin'le Çin'in devlet başkanı arasında yuan üzerinden bir önümüzdeki yıllarda. Çünkü Amerika diyor ki küçük bir devlet, küçük bir ticaret, yani dünya ticaretinde %3, %5'lik bir oran bile olsa buna tahammül etmiyor. Diyor ki bu yol olur. Yani bugün Çin'le Rusya yaparsa yarın Brezilya ile Arjantin yapar, hı, öbür gün Türkiye ile İran yapar.
Peki Çin'in etkilenme ihtimali nedir hocam? Çünkü Çin'in elinde de milyar dolarlık
bir trilyon doların üzerinde rezerv, dolar rezervi var. Hı. İşte Çin bundan rahatsız olmaya başladı. Hı. Çünkü Amerika şöyle bir politika izliyor. Ben 10-15 yıl önce ile bugün arasında bir çeyrek altının ne kadar yaptığını hesap ettim. Yani diyelim ki 12 dolar iken, 12 lirayken bir çeyrek altın. Şimdi bakıyorum 3 kat, 5 kat 15 yıl öncesine göre altınla doların kıyasladığımızda her yıl ortalama %5, %10 doların değerini altına karşı düşürüyor. Hı. Yani Türkiye'nin övünüyor ya Türkiye, diyelim ki 140 milyar dolar rezervimiz var. Amerika doları %10 devalüe ettiği zaman bizden 14 milyar dolar alıp cebine koyuyor. Çin'in 1 trilyon dolar döviz rezervi var. Düşün. %10 doların değerini düşürdüğü zaman 100 milyar dolar da Çin'den alıp cebine koyuyor. Ve Amerikan bir şey üretmesine gerek yok bu sistem var olduğu sürece. İşte dünyada herhangi bir ülke, ki küçük ülkeler olunca mesela Türkiye bunu, Türkiye o kadar da akılsız bir ülke değil. Böyle bir şeyi söylediği zaman başına gelebileceklerini bildiği için Türkiye bunu telaffuz etmiyor.
Evet.
Ama Çin'le Rusya bunu yapabilecek kapasiteye sahipler. İşte bu Amerikan yüzyılı için, Amerika için görülebilecek en büyük kabus senaryosudur. Hı. Ve bu zirvede de böyle bir anlaşmaya imza atıldı. Bunu göreceksiniz. İleride stratejistler çok daha detaylı konuşacaklar bu konuyu.
Evet Sayın Hocam, vaktimizi de toparlamış olduk. Vakit hızlı ilerliyor. Daha değineceğimiz konular vardı. Kafkaslar'da da önemli gelişmeler var. Azerbaycan'da Ermenistan arasında.
Düşürülen helikopter vardı. Libya'da
önemli gelişmeler vardı. Birinci bölümde Libya'ya nispeten değinmiştik ama Pakistan vardı. İran arasındaki gerginlik söz konusu.
Evet.
Ona değinecektik ama vaktimiz
bir
kalmadı.
Bir cümleyle şu şeyi ifade edeyim o zaman. Azerbaycan tarafından düşürülen Ermeni helikopteriyle ilgili. Şu an dünyada gözden kaçırılmaya çalışılan bir şey var. Azerbaycan'ın topraklarının fiilen %20'si Ermeniler tarafından işgal edilmiş durumda. Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bir koridor açılmış. Bu Hocalı katliamı dediğimiz şey de orada birçok köy ve kasaba işgal edilmiş ve o insanlar kaçkın, göçkün olarak bugün Baki sokaklarında duruyor. Ve Azerbaycan'da petrol gelirleri arttığı için mesela biz geçen Mayıs ayında, geçen yıl Bakü'deyken şunu söylediler. Ermenistan'ın toplam bütçesi kadar geçen yıl 2003 yılında Azerbaycan silah alımına para yatırmıştı.
Evet.
Ve topraklarının %20'si işgal altında olan bir ülkedir Azerbaycan.
Evet, kıymetli hocam, vaktimizin sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, Bir Dünya Günü programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.